Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programıyla bu haftada karşınızdayız. Bu program Mehmet Dinç hocamızla bendeniz İdris Topçuoğlu'nun sunumuyla sizlerin huzuruna çıkıyor her hafta. Ufak bir değişiklik yaptık. Geçen hafta bunu izah etmiştik. İnşallah bu hafta da hocamızla İnsan Bu programı çerçevesinde eğitimde veya hayatımızda, sadece eğitimde de değil, yerlilik, bunu konuşacağız. Bu toprağın çocuklarıyız, bu coğrafyanın insanıyız ama bazen kendi değerlerimizi küçümsediğimiz oluyor. Sahip olduğumuz şeylerin kıymetine varmıyoruz. Hatta Simyacı diye bir roman vardı hocam, okumuşsunuzdur mutlaka. Evet. Orada hani adam hazinenin üzerinde oturuyor ama hazineyi arıyor sürekli başka yerlerde. Dolaşıyor. En son bakıyor ki halbuki hazine ilk hareket ettiği noktadaymış. Evet. Belki biz de bunun gibi hazineyi arıyoruz efendim ama bunu hep başka yerlerde arıyoruz. Halbuki belki de bu hazine oturduğumuz toprakların altında, bu coğrafyada. Biraz bugün Mehmet Dinç hocamızla bunu konuşacağız. Evet hocam, bu çerçevede neler söyleyebiliriz? Yani yerlilik derken, kendi değerlerimiz derken, kendi varlıklarımız derken bunlar nelerdir? Bunları nasıl hayatımıza, eğitim hayatımıza, normal hayatımıza nasıl aksettirebiliriz? Buyurun, sizleri dinliyoruz.
Şimdi her varlığın bir sebep, varlık sebebi var ve varlığının sebebini yerine getiriş süreci var. Bu anlamda baktığımızda işte bir çiçek varsa açması beklenir, kokması beklenir. Bir ağaç varsa yeşillenmesi beklenir, meyve vermesi beklenir. Bir çiçek ya da bir ağaç yeşillenmiyorsa, meyve vermiyorsa, açmıyorsa, kokmuyorsa illaki bir sıkıntı var. Büyüklerimiz çok güzel tabirler kullanıyorlar. Diyorlar ki mesela toprağını beğenmemiş diyorlar. Toprağını beğenmemişse...
Allah Allah, ne kadar güzel ya.
Çok güzel bir tabirdir bu. Toprağını beğenmemişse, yerini yadırgamışsa bu çiçek açmaz, kokmaz, bu ağaç büyümez, meyve vermez, yeşillenmez vesaire. Ya da köksüz kalmıştır, kökü güçlenmemiştir ya da kökünden kopmuştur. Yani bir çiçek ya da ağaç kökünden koptuysa, kökü güçlenmediyse, kökü zayıf kaldıysa bu çiçek ve ağaç da yeşillenmez, kokmaz, açmaz vesaire. Bu anlamda baktığımızda insan da varlık sebebini yerine getirsin diye, varlık amacına uygun davransın diye açması beklenir, kokması beklenir, yeşillenmesi beklenir, en güzeli meyve vermesi beklenir. Bunun olması için de nasıl ki çiçeğin toprağını beğenmesi önemliyse insanın toprağını beğenmesi de önemli. Nasıl ki çiçeğin ağacın yerini yadırgamaması önemliyse insanın da yerini yadırgamaması önemli. Nasıl ki çiçeğin toprağın kökünün güçlenmesi önemliyse, köksüz kalmaması önemliyse insanın da kökünün güçlenmesi, köksüz kalmaması önemli. Bu anlamda baktığımızda insan meyve verecekse, insan güzel kokacaksa, insan varlık sebebini yerine getirecekse toprağını beğenmesi lazım, toprağını bilmesi lazım, kökünü güçlendirmesi
toprağına
lazım.
Toprağına küsmemesi lazım, yadırgamaması lazım.
Eyvallah. Bizim toprağımız, bu topraklar çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok ince hikmetlerin, ince güzelliklerin süzülüp bize geldiği bir zenginliği taşıyor. Dolayısıyla bu zenginlikten istifade etmek çok çok önemli. Ancak toprağımızı beğenmezsek, toprağımıza küsersek ya da kökümüzü zayıf bırakırsak, kökümüzü güçlendirmezsek, kökümüzden koparsak o zaman büyük sıkıntılar bizi bekliyor demektir. Bugün baktığımızda işte insanlar kendi doğdukları, büyüdükleri yerde yabancı gibi yaşıyorlar. Sabah çıktıktan akşam evlerine dönene kadar iş yerlerinde, arkadaşları haricinde sokakta gördükleri kimseyi görmeden, tanımadan, selam vermeden, halleşmeden, hatırlaşmadan hayatlarını bitiriyorlar. Ve ilişkiler çok daha küçük eksende, çok daha yüzeysel bir şekilde dönüyor, derinleşmiyor. Derinleşmediği için de bu sefer insanlar o derinlik ihtiyacını, o daha geniş ekseni başka başka yerlerde arayabiliyorlar. Ve bunlar gerçek yerler olmadığı için sanal tatminler, sahte tatminler, sahici olmayan tatminler yaratıyor. Dolayısıyla insanın esasında susuzluğunu, ihtiyacını daha da fazla yoğunlaştırıyor. Bu anlamda baktığımızda işte insanın aşina olması, doğduğu yere, büyüdüğü yere, beslendiği yere aşina olması, tanıması, daha iyi beslenmeye çalışması, daha kuvvetli bağlar kurmaya çalışması çok önemli. O yüzden ilk başta belki bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi toprağa küsmemek derken toprağı tanımak onun tam zıttı. Benim toprağım nasıl bir toprak?
Yani onunla barışık olmak için onu tanımak lazım. Gerekiyor
tabii,
değil mi
tanımak,
hocam?
Tanımak, aşina olmak, ilişki kurmak
zaten
gerekiyor.
Zaten çok affedersiniz çoğu küskünlükler, dargınlıklar cehaletten geliyor. Bilmemekten tabii, geliyor. Tabii. Tanımamaktan tabii. doğuyor.
Nefretlikler, düşmanlıklar, küskünlükler hepsi insanın bilmezliğinden gelir, cehaletinden gelir. Bildikçe, tanıdıkça nefret etmez, küsmez. Belki sevmeye bile başlar. O yüzden tanımak çok önemli bir şey. Bu anlamda baktığımızda işte toprağa küsmemek için, kökü sağlamlaştırmak için ilk başta o kökün, o toprağın farkına varmak lazım. Yahu ben nasıl bir toprakta büyüdüm? Nasıl bir toprakta neşet ettim? Köklerimde ne var benim? Bu anlamda baktığımızda Türkiye'de yaşamış, Türkiye'li bir insanın özelliği nedir, mümeyyiz vasfı nedir dendiğinde belli şeyler öne çıkıyor. Mesela ikram çok önemli bir şey bizim kültürümüzde.
Çok güzel.
İkramın üzerinde çok durulur. Herkes ikram sever insan olarak bilirler. Ben yurt dışından çok misafir ağırlarım. Senede 20-30 tane misafirim gelir. İkram ederim onlara ve bu çok normal bir şeydir. Yani onlarla sohbet etmek gibi bir şeydir. Selam vermek gibi bir şeydir. Oturup kalkarken insan ya nasıl oturuyorum, doğru oturuyorum, kalkıyorum mu diye bakmazsa ikram ederken de ikram eder yani oturayım mı oturmayayım mı diye bakmadığı gibi ikram edeyim mi etmeyeyim mi diye bakmaz. Misafire ikram edilir doğal bir şekilde devam ediyor. Onlarla ilişkimde ikram fakat onlar çok şaşırıyorlar ya diyorlar çok cömertsin değilim. Yani benim kültürümün bir parçası bu. İkram doğal bir şey yapıyorum ben yani. Çok cömertsiniz siz diyorlar. Çok ikram ediyorsunuz. Çok iyi davranıyorsunuz falan. Onlara çok garip geliyor. Hatta iki tane arkadaşımın şöyle ilginç geri bildirimleri oldu. Bir tanesi dedi ki ya dedi ben dedi burada seninle 10 gün geçirdim dedi. En önemli öğrendiğim şey insanlara İkramla ilgili davranışlarımı gözden geçirmem lazım. Bu konuda sizi görünce çok eksik olduğumu gördüm dedi. Bunu dedi döner dönmez bunu gündemime alacağım. Çünkü ben de bu eksiklikmiş bunu tamamlayacağım dedi. Başka bir tane arkadaşım dedi ki ya dedi benim dedi burada sizinle kaldığım bir hafta boyunca dedi en çok ihmal ettiğim şeyleri gördüm. Mesela dedi bu dedi. Dinin insanın hayatına nasıl yansıdığını görmüyormuşum ben dedi. Günlük hayata, inanç günlük hayata nasıl yansır bunu görmüyormuşum dedi. Bunu görmüş oldum dedi. Bunun için önemli, şundan dolayı önemli. Şimdi bizler inanan insanlarız. İnanmak bir iddia sahibi olmak demek. Bu iddianın kanıtlanması için davranışa dönmesi lazım. Görüntüde de belli
iddia,
olması lazım.
İddia temsil ister değil mi hocam?
Temsil istiyor tabii. Temsil istiyor. Benim inandığım nereden belli olacak? Şayet inancımın gerektirdiği ikram yoksa bu ikram illa yemek yedirmek anlamında değil. Güler yüz de ikramdır.
Tabii.
İyi davranış da ikramdır. Bu ikramları ben göstermiyorsam günlük hayatımda orada bir sıkıntı var. Çok güzel bir Hatay türküsü duydum geçenlerde. Diyor ki şu karşıki dağda kar var duman yok. Benim sevdiceğimde din var iman yok diyor. Demek ki din başka iman başka. Benim sevdiceğimde din var iman yok diyor. Dini var tamam evet. Müslüman ama Müslüman gibi davranmıyor. Mümin gibi davranmıyor. Bu anlamda baktığımızda bizde hem din olsun hem de iman olsun. Din iman var demek benim davranışıma o din de o iman da yansıyacak demek. Hatta çok güzel bir ilahi vardır ya seni sevmek benim dinim imanım der.
Eyvallah.
Yani Peygamber Efendimiz sevmek onun gibi yaşamak onun yaşadığı davranışları insanın hayat tarzına dönüştürmesi hem dindir hem imandır.
Eyvallah.
Dolayısıyla dinde kalmasın imanı da dönüşsün için insanın şu köklerini bir kontrol etmesi lazım. Toprağını kontrol etmesi lazım. Hatta yapabiliyorsa biraz ciddiye alıp bir liste tutması lazım. Bu anlamda çok eksik olduğumuzu düşünüyorum. Biz entelektüel seviyede götürüyoruz birçok şeyi. Lafta götürüyoruz. O an aklımıza geldiği şekilde götürüyoruz. Ama para işi olsa oturuyoruz yazıyoruz.
Muhasebe yapıyoruz.
Muhasebe yapıyoruz. Yani onu zihne, hafızaya bırakmıyoruz.
Kesinlikle.
O ana bırakmıyoruz. Defterlerimiz oluyor. O defterlerde şu kadar harcamışım, bu kadar kazanmışım, şunu şuraya vermişim, bunu buraya vermişim. Gelirlerim şu kadar, giderlerim şu kadar diye hesaplar tutuyoruz ve çok ciddiye alıyoruz. Aşirelerini tutuyoruz. Ama Bunun gibi, buna hassasiyet gösterdiğimiz gibi kendi değerlerimizin, kendi özelliklerimizin, kendi mümeyyiz vasıflarımızın listesini tutmuyoruz. Bırakın listesini tutmayı, üzerinde düşünmüşlüğümüz de çok çok az olabiliyor. Yani evet. Tamam, ezber olarak söyleyebileceğimiz şeyler var. Evet, bizim mümeyyiz vasfımız şudur vesaire vesaire diyebiliriz ama hakikaten nedir benim mümeyyiz vasfım? Bu topraklardan beslenen bir insan olarak, bu topraklarda büyümüş bir insan olarak, bu topraklarda bulunmaklığım beni nasıl farklı yapıyor, nasıl davranmaya itiyor? Şu benim çok canımı yakan bir gerçektir. Son 50 yıldır belki, son 70 yıldır, 100 yıldır bu topraklardaki insanların kendilerine bir düşmanlığı var gibi. Bu toprakları beğenmeyen, eleştiren, alay geçmekten keyif alan, hor gören, evet. Ancak böyle olur. Bir Türk'ü şuradan tanırsınız, Türkiye'de yaşayan birini şuradan tanırsınız falan diye. Aşağılayan, bunu alay konusu yapan şakalar, fıkralar, konuşmalar, sözler, deyişler falan söylüyorlar insanlar. İnsan söylediğinden mesut, söylediğinden ikna oluyor, söylediğine inanıyor. O yüzden sözlerimizi çok ölçerek, tartarak kullanmamız lazım. Toprağımıza küsmek yok. Eyvallah. Toprağımız küsülecek bir toprak değil. Köklerimiz küsülecek kökler değil. O yüzden küsmeden, darılmadan, bilerek, tanıyarak, hani siz çok güzel ifade ettiniz ya, bilmemekten küsülüyor diye. Benim bu topraklarda yaşamamın mümeyyiz vasfı nedir? Benim hangi özelliğim var? Benim hangi davranışlarım beni daha farklı yapıyor, burada yaşamış yapıyor, fark ettiriyor. Dünyanın öbür ucundaki insanla benim davranış anlamında farkım ne? İki insan olarak biz var olsak ve dışarıdan biri seyretse bizi, benim buralı olduğumu hangi davranışımdan anlar diye oturup ciddi ciddi liste yapmamız lazım. Benim şu özelliğim var, benim bu özelliğim var, benim şu özelliğim var diye. Bu anlamda baktığımızda bizim bir geleneğimiz var. Geçmişten bugüne gelen bir geleneğimiz var. Büyüklerimiz bize bunu anlatmışlar. Olay üzerinden anlatmışlar, hikaye üzerinden anlatmışlar, masal üzerinden anlatmışlar, türkü üzerinden anlatmışlar, anlatmışlar. Ama bizden sonraki nesle bunun gitmesi konusunda sıkıntı var. Çünkü bizden sonraki nesil, özellikle son zamanlardaki gençlerde görüyorum, Türk dizisi bile seyretmiyor adam. Evet. Seyretmesin zaten de yabancı dizilerde yabancı hayat tarzını Türkiye'de yaşayan, Türkiye'deki gelinlikten çok daha fazla bilen
başka topraklarda yaşarmaya çalışıyor
başka
şimdiki.
Topraklarda tabii. Mesela. Benim çok dikkatimi çeken bir olaydır. Bir tane dostumuz dedi ki, ben dedi Amerikan aile yapısını Türk aile yapısından daha iyi biliyorum dedi. O yüzden dedi böyle çok geleneksel yaşayan bir insan varsa ne olur beni tanıştırın. Bir öğreneyim, soracağım, çok soru var onlara dedi. Niçin? Çünkü kendi hayat tarzını o şekilde kurgulamış ve bütün algısı, seyrettiği kanallar, programlar, televizyonlar hepsi o hayat tarzında dönük. Ama bu topraklarda başka bir şeyler var. Çok gösterilmeyen, çok konuşulmayan, çok anlatılmayan belki genel olarak, ama hepimizin zayıf da olsa bir damardan beslendiği, zayıf da olsa konuşulduğu bir damar var. O yüzden bu damarı güçlendirmek lazım. Bu kökü güçlendirmek, bu alanı genişletmek lazım. Nasıl büyüklerimiz bize anlattıysa, bizim de o kanallardan daha fazla dinleyip, duyup, öğrenip çocuklarımıza, gençlerimize, çevremizdeki insanlara anlatmamız, öğretmemiz lazım. Bilenlere de hatırlatmamız lazım. Çünkü hafıza unutur bir şeydir.
Evet.
Bu anlamda baktığımızda geçen gün bir yazı okudum. Mehmet Davut Göksu Beyefendi'nin bir yazısı. İnanılmaz keyif aldım. Böyle bazı insanlar derler ya, işte masaja gittim, şöyle rahatladım, dinlendim vesaire diye.
Siz de yazıyı okunca.
Ben de bu yazıyı okunca böyle sanki böyle bir masaj yapılmış gibi, böyle bir dinlendim, rahatladım, 3 gün tatile gitmiş gibi mutlu oldum. Bir tayin yolculuğunu anlatıyor.
Bir?
Tayin yolculuğu. Babası bir yerden bir yere tayin olmuş. Normalde Egeliler doğuda bir yere tayin oluyor. Tabii o zaman şimdiki gibi her şey her yerde değil. Televizyon falan o kadar yaygın değil. O taraf hakkında, doğu hakkında hiçbir bilgisi yok. Bambaşka bir iklime, bambaşka bir coğrafyaya, bambaşka bir kültüre geçiyor. Ve o süreçte neler yaşandığını çok özet bir şekilde anlatmış ama bize öğreteceği o kadar çok şey var ki. Mesela trene biniyorlar. Ailece trene biniyorlar. Trene bindiklerinde bir kompartıman tutuyorlar ama kompartıman 6 kişilik, bunlar 5 kişi, 6. kişi olarak bilet verilmiş birine. O bilet verilen kişi de bir subay. Bir subay. Askerleri var diğer kompartımanlarda. Askerlerini bir yere teslim etmeye götürüyor. Efendim derken yolculuk yapıyorlar. Aklında kalan şu. Bizim kompartımandaki komşumuz, arkadaşımız, kompartımandaşımız olan subay geldi, bizi gördü, hemen selam verdi, irtibat kurdu, benim gönlümü almaya çalıştı. Ondan sonra bütün yol boyunca, 2 gün kadar sürmüş yol, minimum bizimle beraber vakit geçirdi. Aileyi rahatsız etmeyeyim diye başka kompartıman, erlerinin yanına gitti. Ki erlerinin yanına da subay gidip tabii, orada vakit geçirmez yani.
Rahat da edemez.
Rahat da edemez vesaire. Ama buna rağmen bizi, aile var burada, rahatsız etmeyeyim diye başka yerlerde vakit geçirdi. Biz de minimum durdu. Bir ara mola verdik. 2 saat tren bozuldu, yapılmasını bekledik. O arada da beni mutlu etmeye, eğlendirmeye çalıştı. Benimle top oynadı. Bakın 2 tane çok önemli yani özellik ortaya çıkıyor. Bir tanesi, bu topraklar der ki aile kutsaldır. Ailenin mahremiyeti vardır. Güzel. Aileye hassasiyet göstermek lazımdır. Güzel. Bir insan hangi mesleğe sahip olursa olsun, hangi sıfata sahip olursa olsun, hangi eğitime sahip olursa olsun, baba olarak bulunduğu yerde babaya sadece evladı değil, dışarıdaki insan da hürmet eder, babalığına hürmet eder. Anneye, anneliğine dışarıdaki insan da evladı haricinde hürmet eder. O yüzden bu ailenin kutsallığı meselesini çok ciddi önemsemek lazım. Bizim topraklarımızda aile kutsaldır. Anne baba kıymetlidir. Eğitimi, işi, gücü ne olursa olsun. Bir subay babaya baba olduğu için saygı duyar. Ona alan bırakır. Babalığını göstersin için. Mahremiyetini muhafaza etsin için. Şimdi bugünün insanında biz de bir şekilde etkileniyoruz. Bugünün insanı olmuşuz. Bir kompartmana girsek, biz tek olsak, 5 kişi ayrı olsak, ya nereden çıktı bunlar da?
Değil mi?
Bırakın rahatsız etmemeyi, biz rahatsız
oluruz. Biz rahatsız oluruz. Çok oluruz. Güzel. Evet. Yani. Gerçekten.
Ve ya
gerçekten.
Şu kadar yayıldılar, bu kadar sesli konuşuyorlar, şu kadar gürültü çıkartıyorlar. Çocuğa bak, tüh çocuk varmış vesaire gibi, evet, rahatsızlıklar söz konusu olur. Halbuki bakın burada çok güzel bir ölçü bizim için, bu toprakların insanı nasıl davranırla alakalı. Bir aile varsa o aileye hürmet edilir. O ailenin mahremiyetine hürmet edilir. Babanın, annenin etkisine, varlığına, rolüne hürmet edilir. Çocuk sevilir, sevgi gösterilir. Anne babanın yükü alınsın için çocuk eğlendirilir, çocukla oynanır, çocukla vakit geçirilir. Bunlar çok ince hassasiyetler. Ama inanın subay bunu ekstra bir şey olarak yapmıyordur. Mesela bizim bir farkımız da bu. Biz ekstra iyilik yapacağız diye, bak iyilik yapıyorum diye biz de
kasıyoruz.
Evet. Ve yük oluyor.
Suni
oluyor. Yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Ve en kötüsü, karşı taraftan teşekkür bekliyoruz. Minnettarlık bekliyoruz.
Beklenti çok,
yani beklenti
bu,
çok fazla.
İşte hocam, herhalde bu günümüz şartlarının bizi getirdiği nokta, karşılıksız hiçbir şey yok. Evet. Yani her şeyin bir karşılığı bekleniliyor. Bir, ikincisi de biraz önce din iman da söylediniz ya, dini var işte, imanı yok, evet, meselesi. İmaj, görüntü her şeyin önüne geçmiş. Evet. Yani bugünün insanı, bir yere gidiyorsunuz, bir herhangi bir kuruma gidiyorsunuz. Yani gülücükler sizi karşılarken, merhabalar. Hep hani din var, iman yok gibi geliyor bana yani. Hep imaj ön planda, öz geri planda, evet, kalmış durumda. Evet. İşte böyle olunca da biz toprağa yabancılaşıyoruz. Evet. Sonra da işte bizden bir şey olmaz. Toprağa gerekli sadak.
Sen kimsin ki? Yani, kimden bir şey olmaz, onu bir tanımlayalım. Evet, sen kimsin? Önce kimliğini tanımla. Evet. Hakikaten olduğun insan mısın, olman gereken insan mısın, onu bir tanımlamak
kesinlikle
lazım. O yüzden bu birinci sıkıntı mesela. Bunu bir kenara yazalım. Bu toprakların insanı aileye hürmet eden insandır. Hı hı. Çocuğu anne babanın yükünü hafifletmeye çalışan insandır. Çocukları seven insandır. Mesela bugün dayılar, amcalar, ya, teyzeler, halalar bile anne babanın yükünü hafifletmiyor. Babaanneler, dedeler bile anne babanın yükünü hafifletmiyor. Tabii. Çocuğu bana kastı diyor. Çocuğu, tabii, bana kilitledi, tabii, diyor. Tabii. Halbuki ben teyzeyim. Ben de bu çocuğun yetişmesinin bir parçasıyım. Ben halayım. Ben de bu çocuğun yetişmesinin bir parçasıyım. Ben dayıyım. Ben amcayım. Ben de bu çocuğun yetişmesinin bir parçasıyım. Ötesine geçtik. Ben komşuyum ya. Komşuyum. Ben de bunun bir parçasıyım diye.
Komşuyu komşuya mirasçı yapacaktı az kalsın diye, değil mi? Sahabe işte Resulullah Efendimiz için.
Ölçümüz, evet, bu. Evet. Bu toprağın değeri bu. Kesinlikle. Ben bilirim. Eskiden amcalar vardı. Mahallenin amcaları. Ya. Kızma hakları vardı, dövme hakları vardı, müdahale etme hakları vardı. Vaziyet al, kim, anne baba bir şey demezdi buna. Tabii. Bugün amca, gerçek amca, gerçek dayı çocuğa bir şey dese, dede bir şey dese anne babalar darılıyor. O yüzden
hocam evet yani gerçekten o kadar güzel şeylere temas ediyorsunuz ki bugün biz mahalleleri de bozduk.
Evet.
Orayı da tabiatından uzaklaştırdık.
Mahalle diye bir şey yok,
yani, toprağından tabii. uzaklaştırdık evet. yani. Evlerimiz, mahallelerimiz bizim bu şekilde bir hayatı destekleyen unsurlardan oluşmuyor maalesef. Evet. Maalesef.
Ama işte burada sözünü etmişken bozulduysa tamir edilebilir evet. bir şeydir. Bozulduysa tamir etmeye çalışalım. Kimse yapmıyorsa biz yapalım. Bu toprağın evet. değerlerini tanımamıza çok ciddi olarak yardımcı olabilecek bir olay var. Davut Göksu Bey'in gerçekten kendisinin yaşadığı ve yazdığı bir olay. Çocukluğunda yaşadığı. Trene biniyorlar. Orada subay onları rahatsız etmemek için, aileyi hürmet etmek için onlara bir alan tanıyor. Başka başka yerlere Hı-hı. gidiyor. Dolayısıyla dedi ki bir aileye hürmet esastır.
Hı-hı.
İki, aralarda anne babanın yükünü hafifletmek için çocuğu eğlendiriyor. Hiç tanımadığı halde. Evet. İlk kez orada tanıdığı halde ve bir daha da görüşmeyecekler halde. Şimdiki cep telefonu, Facebook falan yok. Buna rağmen anne babanın yükünü hafifletmeye çalışıyor. Dolayısıyla çocuk toplum içinde yetişir. Anne babanın sadece sırtına bırakmamak lazım. Toplum da çocuk yetiştirme yükünü alması lazım. Bu da ikinci değerimiz.
Çok önemli.
Üçüncü olarak ilk durakta yolluk geliyor. İlk durakta tanıdıkları biri var. Bunların yolculuk yapacağını duymuş.
Hmm.
Hemen yolluk getiriyor. Bayağı da böyle köfteler falan filan yolda yayın diye veriyor. Üçüncü olarak da ikram. Bu düşüncelilik, insanların ihtiyaçlarını düşünmek bizim temel değerlerimizden bir tanesi. Şu anda çok ciddi olarak insanlarda bir imtina görüyorum. Yani böyle ihtiyacımız mı var? Neden böyle yap? Ne demek istiyor?
Hmm.
Böyle garip garip haller, garip garip alınganlıklar, garip
Şimdi
garip
bırakın ikram vermeyi. Var. O ikramı kabul etmek de bir tuhaf bir şey
tuhaf,
oldu
tabii,
değil mi? Tuhaf karşılanıyor.
Niye ikramı verdi, niye ben kabul ettim?
Aman oğlum alma diyor, tabii, alma alma.
Yanlış anlaşılır getiriyor. Oluyor. Evet. Tabii mesela dün bir arkadaş anlattı. Ya dedi vapurda dedi bir hanım kestane almış. Böyle satılıyor ya seyahat satıcılar kestane almış. Çantasında bir çocuk var vapurda ona vermek istemiş. Çocuğu sevmiş, hoşuna gitmiş, ikramda bulunmak istiyor. Anne alma oğlum demiş. Israrla aldırmamış. Hanımefendi biraz ısrar etmiş falan aldırmamış. Hanımefendi çıkarmış ve niyet etmiş bulunmuş. Birisine ikram edecek. Ondan sonra başka birine bir çocuğa söylemiş olmamış. Benim arkadaşıma vermiş. Arkadaşıma demiş ki al demiş kestaneyi. Arkadaşım da almış ama yiyeyim mi yemeyeyim mi? Bundan bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Yani ciddi bir güven problemimiz var birbirimize karşı. Niyet problemimiz var birbirimize karşı. Bu sıkıntı. Her neyse mesela bu deminki meseleye gelirsek yolluk veriyor ve insanlar keyifle, sevinçle kabul ediyor. Diyor ki o kadar bereketli çıktı ki diyor o yolluk. Biz diyor bir sürü kişiye dağıttık. Bakın dördüncü mesele geldi. Paylaşma meselesi. Bana veriliyor, bana verileni ben de tutmuyorum. Paylaşıyorum. Herkes de paylaşmış. Tanıyor mu tanımıyor. Tanımasın. Paylaşıyor. Yandaki kompartmanla paylaşıyor. Yandaki kompartmandaki insan da bundan rahatsız olmuyor. Şimdi bizde bazı kavramlar yerine oturmadığı için karışıyor. İnsanların minnet etmemesi güzel bir şeydir. Yani kimseye eğilmemesi,
hı hı.
kimseden böyle bir şey dilenmemesi güzel bir şeydir. Ama minnet etmemekle imtina etmek, istina etmek farklı şeylerdir.
Hı.
Biz maalesef minnet etmeyeceğiz diye müstani davranıyoruz.
Müstani davranıyoruz.
İmtina ediyoruz. Halbuki müstani davranmak minnet etmemek demek değil, çok ciddi kibrin de içinde olduğu, insanın kendi kendini çok yeterli, çok üstün gördüğü çok zararlı bir hastalık. Ama minnet etmeme meselesi tam yerine oturmadığı için minnet etmeyeceğim diye müstani davranma, imtina etme söz konusu oluyor. Bunların bir yerine oturması lazım. O yüzden ona belki yine inşallah bir gün konuşuruz ama tekrar konumuza dönersek üçüncü olarak ikram etmek çok temel bir vasıftır. Yolcuya ikram edilir, yola çıkacağı ikram edilir. İhtiyacı olsun olmasın, maddi varlık bakılmaz.
Hı-hı.
Mesela zekat verilirken de öyledir ya. Yani zengin olsun olmasın yolcuya zekat verilebilir.
Evet.
Fakir yolcuya demiyor, yolcuya zekat verilebilir diyor.
Evet.
Yol halidir.
Evet.
O yüzden insanların bunalabileceği, daralabileceği, sıkılabileceği anları bilip, düşünüp, şey yapıp, planlayıp onlara ikram etmeye çalışmak lazım. Bakın o zaman cep telefonu yok yıllar önce.
Evet.
Vatandaş duymuş bizim bir arkadaşımız yola çıkıyor diye önceden hazırlığını yapmış. Tren istasyonunda beklemiş onları geldiğinde onlara hemen yolluğunu vermiş. Bu çok ince bir hassasiyettir.
Kesinlikle.
Ama onlar için ince bir hassasiyettir. Onlar için normal. Yolduk. Olması gereken şey biz de normalimiz haline getirene kadar bunları yapacağız, bunları konuşacağız, bunları paylaşacağız. Dördüncüsü de paylaşma meselesi çok önemli. Bir diğer mesele, yolculuk devam ediyor. Şimdi tren bozuluyor, bir yerde duruyor, 2-3 gün orada kalmaları gerekiyor.
Allah Allah. Evet.
Neyse, duruyorlar bir gece vakti, sabahçı kahvesinde, ailece sabahçı kahvesine sığınıyorlar. Bir bardak çay içip sabaha kadar duruyorlar. Kahve sahibi de bir şey demiyor. Durun, yani problem değil, uyuyorlar orada, yer kaplıyorlar falan, neyse. Sabah namazı vakti, baba sabah namazına gidiyor. Sabah namazından döndüğünde bir amcayla dönüyor. Bir amca cami cemaati, cemaatte yabancı birini görmüş. Herkesi tanıyor.
Ne kadar.
Bir tane yabancı adam görmüş. Hemşerim hayırdır, sen ne yapıyorsun? İşte şöyle yolculuk yapıyoruz falan. Hadi bizim eve gidiyoruz demiş.
Masal gibi geliyor.
Masal gibi hakikaten yani. Değil mi? Ama olmuş, oluyor, halen de oluyor. Yani Anadolu'da ben bunların halen olduğunu biliyorum. Benim de bizatihi yaşadığım tecrübeler oldu. Ondan sonra hadi bizim eve gidiyoruz demiş. Ondan sonra diyorlar ki bunlar, biz sevindik. Evine gidiyoruz, dinleneceğiz, rahat edeceğiz falan diye. Bir gittik. Küçücük bir ev. Adam var, karısı var. 3 tane oğlu var. 2 tane kızı var. Yetişkin. Hı hı. Artı gelini var, artı 2 tane torunu var. Bakın böyle bir ev. Adam, karısı, 3 tane yetişkin oğlu.
Zaten kalabalık.
2 tane yetişkin kızı. Zaten kalabalık. Nefes evet. alacak yer yok ama o kalabalığa rağmen, hani gönüller geniş olsun diye bir tabir vardır ya, çokça kullanırız. İnanıyor muyuz, inanmıyor muyuz bilmiyorum ama o kalabalığa rağmen gönüller geniş olduğu için orada onları ağırlıyorlar, ikram ediyorlar, misafir ediyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Hiç tanımadıkları insanlar. Ondan sonra da gönderiyorlar. Bir daha da görüşmüyorlar. Zaten ikram edenler de aman bunlar bize minnettar olsun, aman bize teşekkür etsinler, gelsinler, gitsinler, hediye göndersinler falan, böyle bir talep, böyle bir beklenti yok. Allah rızası için görmüş, yolda ben diyor yardım edeceğim diyor. Bu anlamda baktığımızda bu da çok önemli bir şey. Yani etrafımızın farkında olmak, kimin neye ihtiyacı var acaba? Kim yeni, kim geldi, ne oluyor, ne bitiyor diye. Evet. Geçenlerde bir büyüğün sözünü okudum, diyor ki selam vermek sünnettir diyebiliriz diyor. Selam vermek sünnettir demek, selamun aleyküm de geç git demek değildir diyor. Selam vermek ve karşı tarafın nasıl bir durumda olduğundan haberdar olmaktır. Selam verip bir ihtiyacın var mı? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ne durumdasının da cevabını bulduktan sonra yoluna devam etmektir diyor.
Selam ilgilenmektir
selam
yani o
insanla. Selam ilgilenmektir tabii. Evet. Yani sadece bir saniye gülüp selamun aleyküm deyip geçip gitmek değil. Dolayısıyla selam vermek fayda vermek demek, iyilik yapmak demek. Bu da çok önemli, kritik konulardan bir tanesi. Şimdi bunları söylüyoruz. Bunları söylüyoruz çünkü bizim bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim temel köklerimiz bunlar. Bunların tam tersine de ekstra hassasiyetle uzak durmamız gerekiyor. O yüzden bunların zihnimizde, işte ben 1, 2, 3, 4 diye saymaya çalışıyorum ya, listesini yapmamız çok önemli ki hatırlayalım, hatırlatalım. Çünkü hafıza çok subjektif bir şeydir. Hafıza neyi hatırlayacağını çok fazla bilemeyebilir veya yanlış yönlendirilebilir, yanlış yönetilebilir. Bu yüzden devamlı kulağımıza kötü hikaye gelirse biz güven duygusunu kaybederiz. Devamlı birbirimize yanlış şeyleri, kötü şeyleri, olumsuz insanları konuşursak biz birbirimize inancımızı, ümidimizi, heyecanımızı kaybederiz. O yüzden hafızamızı eğitmemiz gerekiyor. Bizim de mutlaka geçmiş hayatımızda bize dünya kadar iyilik yapan insan vardır. Ama geriye dönüp baktığımızda hep yediğimiz kazıkları hatırlıyorsak, hep kötü insanları hatırlıyorsak, o zaman hafızamızı biz terbiye etmedik demektir. Hafızamızı yanlış yönetiyoruz demektir. O yüzden hafızamızı bir terbiye edelim. Hem bizim kültürümüzde, hem bizim geçmişimizde, hem ailemizin geçmişinde, hem bu toprakların geçmişindeki iyi insanları, iyi davranışları, güzellikleri, doğrulukları hatırlamaya çalışalım. Öbür türlü hakikaten hafızamız bizi ihanet eder, ümidimizi çalar, heyecanımızı çalar, inancımızı çalar. Bu da en son çaldırmamız gereken şeyler. Paramızı çaldıralım daha iyi. Bu çok önemli. Bir diğer mesele, mesela işte bu topraklar diyoruz ya, bu topraklarda mesela çok önemli bir tasavvuf kültürü var. Hangi meşrep olursa olsun. İlla ki 100 yıl öncesinde insanlar bir şekilde intisapları vardı. Bu tasavvuf kültürü bize diyor ki, bakın Fethi Kemuloğlu çok güzel ifade etmiş bunu. Diyor ki, evlat diyor, kasap olma diyor, cellat olma diyor, tellak olma diyor. Toplumda illaki birileri bunu yapacak ama sen yapma diyor.
Evet.
Cana kıyma diyor. Tellak olma, niye tellak olma? Tellak diyor, insanların kirini çıkartır. İnsanların kirini çıkarma diyor. Ayıbını ört diyor. Ayıbını ortaya çıkarma diyor.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz insanlar tellak değil ama tellak gibi insanların kirlerini çıkarmaya uğraşıyorlar. Evet. Kirlerini açığa çıkarmaya, yanlışlarını anlatmaya, yanlışlarını yaymaya, milleti yanlışları konusunda tırnak içinde söylüyorum, eğitmeye, aydınlatmaya falan uğraşıyorlar. Bize ne? Yanlış görüyorsak örteceğiz biz. Hata görüyorsak örteceğiz. Arkasından konuşmayacağız, yaymayacağız, yaygınlaştırmayacağız. Evet. Düzeltebiliyorsak kenara çekeceğiz, diyeceğiz ki arkadaşım şu yaptığın yanlış. Ben seni Allah rızası için uyarıyorum. Ama bunu da kimseye söylemeyeceğim diyebilmemiz lazım. Bu da bizim bir kültürümüz. Bakın her tasavvuf kolu bunu söylüyor. Bunları tekrar zihnimizde değerlendirmemiz, hayatımızı yeniden koymamız önemli.
Kesinlikle.
Bu noktada Kemal Seher Hoca'dan duyduğum çok güzel bir olay anlatmak isterim. Tolstoy malum çok dindar bir Hristiyandır. Rus bir yazar. Çok güzel kitaplar yazmıştır. Askerdeyken bir tane komutan görüyor. Komutan inanılmaz kötü bir şekilde askerini dövüyor. Çok ağır, çok zalim, çok gaddar bir şekilde askerini dövüyor. Tolstoy müdahale ediyor. Ne yapıyorsun diyor. Komutan diyor ki sen yönetmelik hiç okumadın mı diyor. Bu yönetmeliğe aykırı davranıyor diyor. Tolstoy'un sözü çok ilginç. Diyor ki sen hiç İncil okumadın mı diyor. Tamam ben yönetmelik okudum da sen hiç İncil okumadın mı, sen de İncil'e aykırı davranıyorsun diyor. Bu çok önemli bir şey. Biz bir sürü şey biliyoruz ama davranmıyorsak o zaman yanlış yapıyoruz. Birbirimizi hatırlatalım. Sen hiç Kur'an okumadın mı diyelim. Sen hiç hadis okumadın mı diyelim. Sen hiç büyüklerin hayatlarına bakmadın mı diyelim. Sen hiç babandan doğru davranışlar, doğru kültürler, doğru miras dinlemedin mi diyelim. Birbirimizi hatırlatalım bunu. Birbirimize müdahale edelim. Ama en çok da kendimize müdahale edelim. Kendimizi hatırlatalım. Kur'an okumuş gibi davranalım. Hadis okumuş gibi davranalım. Büyüklerin hayatlarını okumuş gibi davranalım. O zaman ancak bu toprakların değerleri nelerdir, onları daha iyi bir anlayıp, daha bir sindirip, kimseden minnet beklemeden, kimseden teşekkür beklemeden, kimseden karşılık beklemeden sindirmiş bir şekilde bu davranışları yapabiliriz. Bakın yine mesela bu toprağın değerlerinden bir önemli ölçüdür. İnsana iyi davranmak diyoruz ya.
Evet.
İnsana iyi davranmak, insana ikram etmek, insana anlayışlı olmak, insanın halini hatırını gözetmek vesaire. Bu toprağın ölçüleri diyor ki toprağa da iyi davran diyor. Suya da iyi davran diyor. Bakın büyüklerden çok duyduk bunu. Siz de defalarca duymuşsunuz.
Hayvanlara da iyi davran.
Hayvanlara da iyi davran.
Üzerinde onlar şey değil, işiniz yoksa üzerlerinde oturmayın hayvanların ya, diyor ya, Peygamber Efendimiz.
Ya. Evet. Dolayısıyla bunları biliyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz ama toprağa iyi davranıyor muyuz? Suya iyi davranıyor muyuz? Hayvana iyi davranıyor muyuz? Hepsini geçtim. İnsana iyi davranıyor muyuz? Bunları tekrar tekrar sormamız lazım.
Kesinlikle.
Yani dinimiz var, imanımız yok gibi hareket etmeyelim. Evet. Bilgi olarak bunlar var. Hepimiz duyuyoruz, biliyoruz. Sorsak hepimiz söyleyeceğiz. Bununla alakalı ayetler söyleyeceğiz, hadisler söyleyeceğiz, kelam-ı kibarlar söyleyeceğiz, şiirler söyleyeceğiz, deyişler söyleyeceğiz ama davranışımızda bunları eksik kalıyorsa problem var demektir. Bakın bu Davut Göksu'nun hikayesinden bir meseleyi daha paylaşmak isterim. Bu da çok önemli. Not aldım onu da sizle paylaşmak için. Diyor ki bulunduğumuz yörede diyor gece diyor akşam elektrikler kesilirdi diyor. Gündüz elektrik var. Bir tane trafo çalışıyor. Gündüz elektrik veriyor. Gece kesiliyor. Buna rağmen diyor biz diyor gece 3'te kahvede jeneratör çalışırdı. Biz fenerlerle kahveye gider, gece 3'te Muhammed Ali'nin maçlarını seyrederdik diyor. Muhammed Ali'nin boks maçı.
Evet.
Bunu ben çok insandan duydum. Ben o döneme yetişmedim. Ama çok insandan şunu duydum. Gece 3'te kalkardık, toplanıp Muhammed Ali'nin boks maçını seyrederdik. Bu topraklara boks çok aşina bir spor değildir.
Tabii.
Bu toprağın insanı boksu bilmez. Sevmez de, takip de etmez. Ama bir dönem, o kadar internetin olmadığı, o kadar iletişimlerin zayıf olduğu bir dönem öğrenmiş ki Muhammed adında biri var. Ve dünya şampiyonluğunda oynuyor. Adı Muhammed diye desteklemiş insanlar bunu. Gece 3'te kalkıp nasıl desteklemiş? Para mı vermiş? Yok. Oy mu vermiş? Yok. Propagandası mı yapmış? Yok. Gece 3'te kalkıp fedakarlık yapıp, dua yapıp onu takip etmiş, seyretmiş. Dolayısıyla bu da bize çok önemli bir ölçü öğretiyor. O da şu: Allah için birbirimizi destekleyelim.
Değil
Allah
mi?
için. Yani evet. Adı Muhammed diye dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığı, hiç tanışmayacağı.
Birbirimizin kıymetini bilelim.
İyi işler yapan insanların, başarıya doğru giden insanların arkasında olalım. Maalesef bu anlamda da baktığımızda çok ciddi yanlışlar yapıyoruz. Yanlışlarımızdan bir tanesi şu. Bir insan güzel işler yapıyor değil mi? Küçük bir hatasını bulup o insanı yiyip bitiriyoruz. O insanı siliyoruz. Yahu tamam da bir sürü güzel işi var. Bir sürü doğru davranışı var. Bir sürü iyiliği var. Hatası yok mu var? Hepimizin var. Onu görme, onu kapat, onu sil, onu düşünme, ona bakma. Beceremiyoruz bunu.
Evet.
O küçük hatadan o insanı olduğu gibi siliyoruz.
Siliyoruz.
Halbuki sadece adı Muhammed diye hiç bilmediği, tanımadığı, hiç tanışmayacağı bir insanı gece saat 3'te büyük fedakarlıkla takip edip, seyredip, ilgilenmediği halde seyredip dua eden bir toprağın çocuklarıyız biz.
O yüzden... Ben de bir söz okumuştum bununla ilgili. 1000 tane doğrunuzu değil de 1 tane yanlışınızı hatırlar tanıdıklarınız diyor. Gerçekten öyle bir insanın belki yüzlerce doğrusu oluyor ama evet. Bir yanlış yaptım o akılda kalıyor maalesef.
Evet. İşte bu sözleri değiştirelim.
Evet.
Yani öyle yaşayalım, öyle davranalım. Bunu o kadar insanlara benimsetelim ki şöyle desin insanlar. 1000 tane yanlışım değil de bir doğrumu hatırlar insanlar desin. Fethi Gemuloğlu'ndan bahsettik. Onunla bitirelim isterseniz.
Tabii bir 3 dakikamız kaldı.
Fethi Gemuloğlu çok insana tesir etmiş bir insan. O zaman Türkiye'de biraz daha kamplaşmalar var. İletişim kanalları biraz daha dar. İnsanlar karşı taraftan, karşı görüşten insanlarla çok konuşmuyorlar. Buna rağmen Fethi Gemuloğlu'nun cenazesine Türkiye'deki bir sürü görüşten insanlar geliyor. Hiç Fethi Gemuloğlu'yla oturup konuşamayacak kadar farklı görüşte olan insanlar cenazesine geliyorlar, iyiliğine şahit oluyorlar. Bir arkadaşına soruyorlar, ya diyorlar nedir bu? Nedir bu? Nasıl bunu başarmış, bu kadar insanı toplamış, bu kadar insana hüsnü şehadetini almış? Arkadaş çok güzel bir şey söylüyor, diyor ki, biz diyor bir insanın 1000 tane iyiliğini görsek bir tane kötülüğünü konuşuruz. Fethi abi tam tersi diyor.
Ne kadar
1000
güzel.
Kötülüğünü görse bir iyiliğini bulabilirse gerçekten. Alır, onun üzerine giderdi. Mesela karşı taraftan bir yazar bir gün hafif güzel bir yazı mı yazdı? Hafif çok az şiddetli bir yazı mı yazdı? Direkt hakaret eden, direkt karşı duran bir yazı yazmadı mı? Hemen onu arar, kendini tanıtır. Yazınızı okudum, tebrik ederim, teşekkür ederim, güzel bir yazı olmuş der. Ondan sonra da bayram seyran vesile edip onunla görüşürdü diyor. Ona vakit ayırırdı, onunla ilgilenirdi. Bir iletişim kanalı bulup iletişimini devam ettirirdi diyor.
Evet hocam, yani bu çok güzel. İşte bu değerler bizim değerlerimiz ve bunlar çok güzel. Ve bunu tabii biz yetişkinler olarak daha dikkatli olup bunları hayatımıza geçirmemiz lazım ama belki bundan da daha önemlisi çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz lazım değil mi hocam?
Aktarmamız lazım bunları, ama işte evet. Bu din var iman yoktaki evet. Gibi sözde kalmasın,
kalmamalı.
Fikirde kalmasın.
Bizde de bunu görmeli.
Tabii davranışa dönüşsün.
Tabii
yani
ki.
Bizim aileye hürmetimizi, bizim ikramı sevmemizi, bizim paylaşmayı sevmemizi, bizim başka insanların yükünü kaldırmamızı, bizim başka insanlara selam verip onlarla ilgilenmemizi, bizim toprağa dikkatli basmamızı, suyla güzel ilişki kurmamızı, hayvana hassasiyetimizi, insana nezaketimizi hep böyle çocuklar müşahede ede öğrenecekler.
Evet.
Yoksa sözde kalan hiçbir şey yok. O yüzden ne olur...
Öğretmenlerinin de böyle olması
öğretmenlerinin
lazım.
Öğretmenlerinin de böyle olması, komşuların da böyle olması. Yani babaya bir şikayet ediyoruz, anne babalar sorumsuz. Komşu olarak sen sorumlu ol. Çocuğun başını okşa, çocukla ilgilen, çocuğun halini hatırını sor.
Kesinlikle.
Çocuğa oturma kalkma öğret.
Bir söz söylediniz, not aldım onu. Çocuk toplumda yetişir.
Tabii
şimdi
ki.
Bu da çok önemli. Toplum olarak da kendimizi bir düzenlememiz lazım. Yani bir çocuk bir ailenin çocuğu olabilir ama sonuçta o çocuk büyüyünce, yetişince toplumu etkileyen işler yapacak. Seni de, beni de, herkesi etkileyen işler, davranışlarda bulunacak. Dolayısıyla ya annesi babası o filan diye boş geçemeyiz.
Tabii.
Görmezden gelmez gibi bir şeye giremeyiz.
Çok önemli bir şey var. Çocuk toplumda büyüyor, yetişiyor. Evet. Toplumda iyilik yapmaya da imkan buluyor, kötülük yapmaya da imkan buluyor. O yüzden mesela bakıyoruz, birisi çok zalim bir şey yaptığında, çok yanlış bir şey yaptığında bunun anne babası nasıl yetiştirmiş bunu diyoruz.
Yani.
Yanlış. Toplum bunu nasıl yetiştirmiş dememiz
tabii,
lazım.
Tabii.
Ama toplum dediğimizde dışarıda böyle bir canavar değil. Toplum biziz.
Biziz, evet.
Çok güzel bir söz var, diyor ki toplumu suçluyorsun ama diyor topluma ayıplıyor musun? Toplum sensin diyor. Evet. Toplum biziz. O yüzden biz ne kadar kendimizi düzeltirsek, biz ne kadar sorumluluk alırsak, biz ne kadar bu konulara hassasiyet gösterip gündemimizde yer verirsek o kadar toplum da düzelecek. Toplum kesinlikle biziz çünkü.
Kesinlikle.
Bakın şöyle bir zihnimizi zorlayalım. Etrafımızda güzel olarak bildiğimiz 10 tane insan yok mu? 10 tane insanla dertleşsek, 10 tane insanla güzel bir şeyler yapmaya çalışsak, 10 tane insan 10 tane insana, 10 tane tabii insan 10 tane insana inanılmaz bir halka olur.
Tabii.
O yüzden bu suçlamayı, bu dar bakış açılarını, bu köksüzlüğü bırakıp yeniden köklerimizle buluşup, yeniden bunu gündeme alıp, köklerimize göre, bu toprağın insanı olmaya göre uygun davranıp, bunu yaygınlaştırmaya çalışmak lazım.
Evet.
Nasıl kötülük yaygınlaşıyor diye şikayet ediyorsak, iyilik daha hızlı yayılabilir, iyiliği yaygınlaştırmaya çalışmak lazım.
Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet Dinç hocamız da İnsan Bu programında bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bizden ayrılmayın efendim.